Ayrım 16.
Babasının büyüleyici sarayında kalırken Maya, genç delikanlının edebiyat susuzluğunu kolayca uyutmasını biliyordu. Ama babasının sarayının dışına yaptığı 4 kısa gezinti ona Maya'nın örtüsünü atmak ve dünyanın gerçeğini kavrayarak tekrar doğuşlar tuzağından kurtulma imkanını verdi. Bilgisizler ise Maya'nın örtüsüyle oynamaya devam etti. Maya'nın kocası Chiva ise tüm Hint mitoloji boyunca dansını sürdürdü. Onun dansı aynı zamanda bir savaştı. O savaş tanrısı gibi her türlü kötü güçlerle karşı savaşan bir kahramandı. Cücelere, bilgisiz cahillere ve kötü karanlık güçlere karşı aydınlığın savaşçı dansçısıydı. Bu dansı sırasında dünyada yaşanmakta olan aşağı inişin devam etmesi gerektiğini de gayet iyi bildiği için Maya'nın karısı olmasına da göz yumdu. Çünkü o gayet iyi biliyordu ki düşüş esnasında insanların gözlerinin önünden bütün sırlar yok edilmesi gerekmekteydi. Aksi takdirde insanlar ilahi kökenlerini unutarak aşağı seviyelere doğru olan yolculuklarını sürdüremezlerdi. İşte bu düşüş sırasında dünyayı örtüleri ile kaplamak, insanları dünyasal deneyler alanına daldırmak suretiyle onların kendi ilahiliklerini görmelerini engellemek, insanı tanrısallığa bağlayan köprüleri yok etmek karısı Maya'nın göreviydi ve o görevini yapmak mecburiyetindeydi. Başlangıçta sözleşilen büyük kozmik anlaşma böyleydi. Herkes üzerine düşen görevi yapacaktı. O Adem bahçesindeki elmanın etiydi. Büyük kozmik anlaşmaya göre insanlığın aşama aşama basamaklarla yavaş yavaş aşağılara doğru ineceği kesindi. Ama kesin olan bir başka şey daha vardı. İnsanlık bir gün kaybettiği mükemmelliğe yeniden geri dönecekti. Nasıl iniş kaçınılmazsa çıkış da kaçınılmaz olacaktı. Bu yüzden o savaşını sürdürmeli ve bir taraftan da çıkışı hazırlamalıydı. Yani savaşmalı ve dans etmeliydi. O da öyle yaptı, savaştı ve dans etti. Günümüzde hala Chiva'nın dansı sürmektedir. Hint ezoterizmi bu düşüş devrine Kali Yuga adını verir, yani demir çağ. Bu düşüş sırasında Hint mitolojisinde sahneye başka dansçılar çıkar. Bu dansçının adı Kali'dir. O da ölüm dansı yapmaktadır. Hem de gözleri kapalı, uyuyan insanların üzerinde dansını sürdürmektedir. O kapısı bilgisizliğe açılan ölümün dansçısıdır. Ama her bir ölüm sonunda yeni yaşamları da beraberinde getirecektir. O demir çağın düşüş dansçısıdır. Ve onun da dansı günümüzde tüm heybetiyle devam etmektedir. Bu büyük iniş süreci çok öncelerden beri tüm eski yazıtlarda, geleneklerde, mitolojilerde, efsanelerde, dinlerde ve tabii ki son olarak da tüm ezoterik kaynaklarda bazen açık bazen de üstü örtülü bir şekilde dile getirilmişti. İşte bir örnek. Vishnu Purana, demir çağının başlangıcından şu ifadelerle söz eder. Toplum refahın tek amaç edinildiği, maddi zenginliğin ise faziletin yegane kaynağı haline geldiği, karı ve koca arasındaki tek bağın tutku olduğu, sahte tavırların, takiyeciliğin, ikiyüzlülüğün, yaşamdaki başarının kaynağı olduğu, cinsellik ticaretinin yegane zevk vasıtası olduğu bir safhaya gelirse, Kali Yuga'nın demir çağı içindeyiz demektir. Ne dersiniz? Tarif oldukça uymuyor mu? Maymunlar cennetinden kaçış. Hint geleneklerinin en büyük sırlarından biri de maymun Hanuman için inşa edilmiş tapınaktır. Bir maymun için tapınak inşa edilmiş olması Hindistan'ı ziyaret eden ilk turistleri bir hayli şaşırtmıştı. Bunun altında da binlerce yıl öncesine dayanan büyük bir sırrın olduğu daha sonra anlaşıldı. Ezoterik kaynaklarda maymun ilkel formdaki insanın ilk halini sembolize eder ve yine ezoterik kaynaklar Atlantis döneminde Atlantisliler tarafından genetik çalışmalarla ortaya çıkartılan maymunumsu hayvanlardan söz eder. Daha sonraları maymun sembolü şuursuz ve bilgisiz bizim devremizin insanının sembolü haline gelmiştir. Böylelikle mitolojilerde ve ezoterik çalışmalarda bu sembol yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Hint'teki maymun Hanuman'ın Hikayesi aslında bizzat insanın hikayesidir. İnsanın ilahilikle kesilen irtibatının sonucunda ortaya çıkan şuursuz ve bilgisiz yaşamını sembolize eden Hanuman'ı Hintliler çok sever. Çünkü o bütün zorluklara göğüs gerebilmek için ışığını karartan, kendisini kurban eden insanın sembolü olarak Hint inançlarında yaşatıla gelmiştir. Bu özelliğiyle o maymunlar cennetinden kaçışında sembolü olmuştu. Doğada yaşayan maymunun en önemli özelliklerinden biri onu taklitçi olmasıdır. Hanuman da taklitçidir ama o sonunda tanrısını taklit ederek tanrısına benzer bir hale de gelebilecektir. Hint mitolojisindeki Hanuman'ın şu sözü yaptığımız yorumları destekler mahiyettedir. Siz şu anda beni sadece şimdilik aldığım boyutlarla görebilmektesiniz ama ben bunları dilediğimce arttırabilirim. Hint'in sakladığı bu sırlar bizlere başlıca şu sonuçları vermektedir. 1. İnsanların hayvani tabiatlarına rağmen içlerinde ilahi bir kökenin gizli olduğunu. 2. Binlerce ıstıraplı ölüme ve tekrar doğuşa maruz kalarak sonunda insanların muzip Maya tarafından kurulan tuzaklara yakalanmaktan kurtulacaklarını. 3. Hunluman gibi tanrılarına olan inançlarını ve kendilerinin de ilahi kökene sahip oldukları bilgisini muhafaza ettikleri takdirde doğum ve ölümlere mecbur kalmayacaklarını. 4. Bu dünyanın gerçeğine ulaşarak bir gün insanların sırlar kapısını aralayabileceklerini. Konu bizi öyle bir noktaya getirdi ki yine küçük bir parantez açmadan geçmek istemiyorum. Küçük gibi görünen büyük sır. Bizi böyle bir parantez açmaya iten maymun Hanuman'ın şuursuzluktan kurtuluşu sırasında uyguladığı ilginç bir uygulamadır. Hint mitoloji, maymun Hanuman'ın Tanrı'yı taklit ederek bu başarıya ulaştığından bahseder. Bu insanlığın 2000'li yıllarda ulaşacağı bir hedeftir. Ancak dikkatlerden kaçmaması gereken nokta bunu taklitle başarmış olmasıdır. Bu inisiyatik öğretilerde kullanılan metotlardan biridir. İnisiyasyonun ilk aşamalarında öğrenciden öğretmenini taklit etmesi istenirdi. Onun gibi yaşadığı, onun gibi düşündüğü, hatta onun gibi oturup, onun gibi kalktığı taklit edilirdi. Bu uygulama tüm inisiyatik öğretilerde uygulanan bir teknikti. Amaçlanan hedef ise bu taklitle benzer enerjilerin öğrencide yer etmesiydi. Çünkü evrensel bir kanun bu şekilde harekete geçirilebilmekteydi. Peygamberlerin yaşarken yaptıkları işleri taklit etmek İslam dininde sünnet olarak geçer. Bu uygulamanın kökeni de yine bu prensibe dayanır. Benzer bir işlemin hedeflenen benzer sonuçları doğuracağı bilgisi çok eski çağlardan beri biliniyordu. Daha sonraları bu uygulama majik bir yöntem olarak da kullanılmıştır. Örneğin Anadolu halk inançlarında yaşaya gelmiş olan pek çok gelenek ve görenek bu majik uygulamaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Anadolu'da kökeni taklit büyüsüne dayanan çeşitli gelenek ve görenekler mevcuttur. Anadolu'da doğumu kolaylaştırmak için kilitli sandıkların, kilitli kapıların ve pencerelerin açılması hep bu benzer bir işlemin benzer sonuçlar doğuracağı yasasının halk arasında uygulanan pratik sonuçlarından ibarettir. Yapılan etnolojik ve folklorik araştırmalar bütün bunları ortaya çıkarmış durumdadır. Daha sonraları köken unutulmuş, geriye sadece halk inançlarındaki örf ve adetler kalmıştır ve bunların bir kısmı da batıl inançlar çerçevesinde ele alınmıştır. Halk arasında taklit büyüsü olarak bilinen, benzer bir işlemin benzer sonuçlar meydana getireceğine dayanan analoji büyüsü çok yaygındır. Ağaçtan, çamurdan, bal mumundan yapılan figürler en çok kullanılan malzemeler arasındadır. Büyü meselesini bu kitapta bir daha açmamak üzere burada kapıyoruz. Bir başka gizli öğreti Upanishadlar. Hint'in kutsal sırları Veda adı verilen kitaplarda saklandığını söylemiştim. 4 ayrı kitaptan oluşan Vedaların bir diğeri de Sama Veda'dır. Bu aynı zamanda olarak dizinin dibinde, bir öğreticinin dizinin dibinde anlamına gelen bir sözcüktür. 7. yüzyılda bu öğretiyi yorumlayan ünlü düşünür Sankar Upanishadları şöyle özetlemiştir. Kişiyi cehalet bağlarından koparan ve en yüksek amaç olan özgürlüğe ulaştıran Tanrı bilgisi. Gerçek değeri ve gerçek anlamı içinde sakladığı sırlarıyla birlikte gelecekte çok daha iyi anlaşılacağını umduğum Vedaların belli bir bölümünü oluşturan Upanishadlardan bazı alıntıları sizlere aktarıyor ve üzerinde herhangi bir yorum yapmıyorum. Yorum size aittir. Nashkita sordu. Ey ölüm, bütün insanlar bir kimsenin öldükten sonra da var olup olmadığı konusunda tartışıp duruyorlar. Bunun gerçeğini ancak sen bilirsin. Bana bu gerçeği açıkla. Ölüm meleği cevap verdi. Hayır Nashkita, bu dileğini kabul edemem. Çünkü bu konu tanrılar arasında dahi tartışılmamış, anlaşılması güç, çok ince bir sırdır. Bu sebepten başka bir dilekte bulun. Nashkita ısrar etti. Bu dileğime eş değerde olabilecek başka bir dilek tasavvur edemiyorum. Ey hayatı yok edici! Bütün bu şeyler geçici şeylerdir. Atları, arabaları, eğlenceyi sen kendine sakla. Ey ölüm! Hiçbir insanın çözemediği bu sırrı bana anlatmanı diliyorum. Ölüm meleği, ölümsüzlüğün sırrını açıklamaya başladı. İyi ve güzel birbirinden tamamen farklı şeylerdir. İyi başka bir şeydir, güzel başka bir şeydir. Bu her iki şeyde insanı faaliyet göstermeye sevk eden birer etkendir. Ancak bunları amaç edinen kişilerin ulaştıkları hedeflerde birbirlerinden tamamıyla farklıdır. İyiyi seçenler kutsal kişilerdir, güzeli seçenler ise gerçek amacı yitirmiş olan kişilerdir. Bu kişiler ise sadece kendini beğenme ve kendi çıkarları konusunda akıllı olan ancak cehalet cehennemi içinde yaşayan, dünya tutkularına bağlanmış, ahmak kişi kör bir insan gibidir. Kendisi gibi kör olan diğer insanlara yol sorarak kurtulacağını zanneder. Oysa ki o, diğerleriyle birlikte oldukları yerde dönen sürülerdendir. Böyle kişilere ebedi aleme giden yol açıklanmamıştır. Yalnız bu dünya gerçektir. Buradan ötesi yoktur diye düşünen kimseler, doğum ve ölüm çemberinden geçerek tekrar tekrar benim avuçlarımın içine düşerler. Bundan kaçış yoktur. Varlığın özündeki o gerçek, ben hakkında herhangi bir bilgiye ulaşmak çok güçtür. İyi bir öğretici tarafından yetiştirilmiş olup, onu anlayabilen kişi kutsal bir insandır. Cahil bir kimse onu hiç mi hiç anlayamaz. Atman ile Brahman'ın başka bir deyimle, insanın ruhsal tarafı olan gerçek ben ile Yüce Tanrı'nın aynı varlık olduğunu bilen bir kimseden öğrenim gören kişi, anlamsız doktrinleri terk ederek hakikate ulaşır. Kalbin derinliklerinde gizlenmiş olan o nurlu varlığı, o latif ruhu tanımak çok zordur. Ancak tefekkür yoluyla onu düşüncesinin derinliklerinde arayan kişi bu varlığı tanıyabilir ve bu sayede zevk ve ıstırap dünyasından kurtulur. Kısacası, ölümsüzlüğün sırrı, kalbin arınması, derin düşünme ve insanın manevi aleme dönük gerçek benin, Tanrı ile aynı varlık olduğunu idrak etme yoluyla bulunabilir. Ve şunu da unutma ki, sevgili Nashkita, mutluluğun kaynağı sonsuzluktur. Sonlu da mutluluk yoktur. Peygamber Buda'nın öğretisi. Buda'nın öğretisi temelde ızdırabın yok edilmesi ve nirvana'ya ulaşmaya dayanır. Kullandığı metotlar ise son derece basit ve sadedir. Konsantrasyon, meditasyon, terk. Buda'nın yolu bu üç temel uygulamaya dayanır. Buda'nın öğretisi bu üç uygulamanın sonucunda insan ruhunda ortaya çıkan aydınlanmanın bir başka adıdır. Mistik olduğu kadar yaşamın içinde yer alan bir yoldur da. Yaşamdan kopuk değil, bizzat yaşamın içinde yaşanan bir öğretidir. Hint ve Doğu denilince ilk akıllara gelen de odur. Büyük inisiye Buda'yı burada uzun uzun ele alma imkanımız yok. Onu sadece kendi sözlerinden biriyle anmakla yetiniyoruz. Ey talebeler! Size bildirdiklerime nazaran, bildirmediklerim, sakladıklarım bu ormanda bulunan yapraklar gibi daha çoktur. Ey talebeler! Bunu size niçin söylüyorum? Çünkü talebeler, bu sizi kutluluk yolunda ilerletmez. Çünkü bu sizi dünyaya ait şeylerden uzaklaşmaya, isteği yok etmeye, faniliğin önüne geçmeye, sulhe, bilgiye, ilhama, nirvana'ya götürmez. Bunları size bildirmemiş olmamın sebebi işte budur. Ey talebeler, size bildirdiğim şeyler nelerdir? Size bildirdiklerim ızdırabın ne olduğu hakikatidir. Size bildirdiğim ızdırabın kaynağı idi. Size bildirdiğim ızdırabın yok edilmesiydi. Size bildirdiğim ızdırap yok etmeye götüren yoldu. Görüldüğü gibi büyük inisiye Buda sadece insanlara pratikte ihtiyaçları olanı vermekle yetinmiştir. Bilgiyi tümüyle değil, belli bir ihtiyacı gözeterek aktarmıştır. Bu ezoterik çalışmaların esasını oluşturur. Gerekmedikçe tüm sırlar ortaya dökülmez. Bunun en önemli sebebi sırların belli bir kademede aktarılma mecburiyetinin olmasıdır. Zamanından önce açıklanan sırlar öğrenciye fayda sağlamayacağı gibi onlara zarar bile verebilirdi. Bu nedenle inisiyatik çalışmalarda sırların açıklanmasına çok büyük özen gösterilir ve belirlenen bir yol izlenirdi. Bu yolda her öğrencinin kapasitesi göz önüne alınarak bu sırlar belirli aralıklarla sadece ihtiyacı olana ve en önemlisi de bu sırları almaya hazır hale gelenlere aktarılırdı. Yani inisiyatik öğretimde belli bir kademeleşme mevcuttu. Her öğrenciye aynı program uygulanmazdı. Zamanından önce ortaya çıkartılan bilgi yapıcı değil yıkıcı bir işlev görürdü ve buna azami dikkat edilirdi. Buda'nın sözlerinde de bunu açıkça görmek mümkündür. Bekleyelim bakalım, zaman neler gösterecek? Az önce Upanişatlardan aktardığımız sözlerin altında gizlenen sır, tüm toplumların geleneksel bilgilerinde karşımıza çıkar. Değişik cümlelerle hep aynı gerçeğe ışık tutulmaya çalışılmıştır. Sırlar öğretilerinde kendini bil, tanrıları da bilirsin. Mısır'da kalpteki tanrı Horus'un hikayesi, Yunan'da kalpte gizlenmiş olan Tanrı Dionysos'un uyanışı. İslamiyet'te kendini bilmeyen Rabbini bilemez sözleri. İşte bunların hepsi aynı sırra atıfta bulunan sözlerden ibaretti. Ancak bu sırrın kapısını açanların sayısı fazla olamadı. Bu sır günümüzde sadece sözlüklere sıkışıp kalmış durumdadır. Açılması için belki de 2000'li yılların gelmesi gerekmektedir. Şüphesiz ki her şeyin doğrusunu sonunda zaman bize gösterecektir. Mısır'ın Ölüler Kitabı. Burada insanların, tanrıların ve ölülerin tarihi başlar. Ve her şey ezelden beri Ölüler Kitabı'nda yazılmıştır. Gerçekte bu kitap çok gizli ve çok derin bir sırdır. Eski Mısır'ın bir zamanlar büyük bir eğitim ve kültür merkezi olduğunu ve çevre ülkelerden gelen çok sayıda öğrencinin buralarda özel olarak eğitildiklerinden bahsetmiştik. Mısır inisiyasyonuna katılan ve eğitim gören bir aday yıllar sonra eğitimini tamamlayıp Osiris rahibi olarak anılmaya hak kazanınca önünde iki seçenek belirirdi. Eğer Mısırlıysa mabede bağlanıp ülkesinde kalmakta, yabancıysa o takdirde kendisine bazen din kurmak veya bir misyonu yerine getirmek üzere ülkesine geri dönme izni verilmekteydi. Fakat ayrılmadan önce mabedin sırları konusunda mutlak bir sessizliğe gömüleceğine dair yemin etmek mecburiyetindeydi. Burada gördükleri ve işittiklerini hiç kimseye asla söylemeyecek ve Osiris öğretisini ancak üç kat perdeli mitolojik semboller veya felsefi ekoller vasıtasıyla üstü örtülmüş bir şekilde diğer insanlara aktarabilecekti. Eski Mısır'ın ezoterik yönünü sembolik bir biçimde en iyi anlatan metinlerin başında Mısır'ın Ölüler Kitabı gelir. Belki de ölümle karşılaşan insan ilk defa doğaüstü fikrine sahip olmuş ve onu görmekte olduğunun ötesinde ümit etmek istemiştir. Ölüm böylelikle ilk bilinmeyen olmuştu. Bu insanı diğer sırların yolu üzerine çekerek düşüncesini görünürden görünmeyene, geçiciden ebediye, insaniyeden ilahiye yükseltti. Böylelikle ölümün sırrıyla birlikte yaşanan da sırları yavaş yavaş aralanmaya başladı. Bu sırları inisiye olan adaylar artık sadece yaşamdan başlayıp ölüme kadar giden yolda değil, ölüm ötesindeki yollarda da yürüyebiliyorlardı. Ölümden sonra insanı nasıl bir son bekliyor? Ölüm nedir? Ölümden sonra neler oluyor? Öldükten sonra yaşam devam ediyor mu? Yeniden dünyaya gelmek mümkün müdür? Bu sorular inisiyeler için artık sır olmaktan çıkıyordu. Çünkü onlara yaşamın sırlarının yanı sıra ölümün de sırları açıklanıyordu. Ölüler Kitabı. Dünya üzerinde Ölüler Kitabı adıyla bilinen iki ayrı yazılı metin bulunmaktadır. Bunlardan biri Mısır'a, diğeri ise Tibet'e aittir. Her ikisinin de konuları aynıdır. Ancak kendi toplumlarının geleneklerine göre anlatım üsluplarında farklılıklar vardır. Ancak öz olarak anlatılan bilgiler bir ve aynıdır. Çünkü köken aynıdır. Her ikisi de bir zamanlar yeryüzünde var olan Atlantis ve Mu uygarlıklarının kültür izlerini taşır. Biz burada Mısır'ın Ölüler kitabını kısaca incelemeye çalışacağız. Bilinen ilk Ölüler kitabı 453 baptan oluşan metinlerden oluşur. Bu metinler eski Mısır'ın kutsal yazıtlarıdır. Atlantisli bilgeler tarafından eğitilen ilk Mısırlı rahipler tarafından kaleme alındığı tahmin edilmektedir. Bu metinler yıllarca gizli tutulmuş ve içindeki sembollerle gizlenen sırlar çok az sayıdaki kişiye aktarılmıştır. Bu metinler çok sonraları M.Ö. 7. yüzyılda 165 bapta toplanmıştır. Torino'daki eski Mısır Müzesi'nde bulunan 20 metre boyundaki papirusta bunlar saklanmaktadır. Ölüler kitabının baplarının okunuşu ayinlerde arınmış rahiplerce yapılıyor, bütün cenaze töreni boyunca ölünün mumyasına dönük olarak kutsal metinler okunuyordu. Mayasis, Sırlar ve İnisiyasyon adlı kitabında bu okuma inisiye olmamış ruhun dünyayı terk ettiği sırada yapılan, aceleye getirilmiş bir inisiyasyon benzeriydi diye yazıyor. Mısır'ın Ölüler kitabının bazı bapları hiçbir insana açıklanmaması istenen büyük sırları ima etmektedir. Bu sırlar sadece Mısırlı rahiplerce bilinir ve gizli tutulurdu. Ölüler kitabını sadece ruh varlığının bedenini terk ettikten sonra karşılayacağı olayların bir açıklaması olarak görmek, onu gerçek değerinden uzaklaştıracaktır. Her ne kadar öte aleme yani Spatyom'a geçen varlığın karşılaşacağı olaylar hakkında bilgiler de kitabın konusu içinde varsa da, esas özelliği varlığın hem bu dünyada hem de öte dünyada sadeleşmesi, arınması ve onların tabiriyle tanrılara eşit olabilmesi için öğrenilmesi gereken bilgilerle dolu olmasıdır. İşte bu yüzden Ölüler kitabı aslında bir inisiyasyon kitabıdır. İnisiyasyonun safhalarını ve inisiyasyonda geçen olayları anlatmaktadır. Bu yüzden mabetlerde ezoterik bilime inisiye olan adaylara belirli bir metotla açıklanan sırları, bünyesinde sembolik bir dille muhafaza eden Mısır'ın Ölüler kitabı her iki açıdan da değerlendirilebilir.